Ayrım 19.
Burada duralım. Bir tam nerede olduğunu... Yalnızlıktan ya da yok sayıcılıktan bunalan, bir düşüncenin eğimine uyarak benimseyebileceğimiz ya da bunda çıkarı olanların bize zorla benimsetecekleri temelsiz bir inaktır. Tarihin sonu bir örneklik ya da kusursuzluk değeri değildir. Bir her istediğini yapabilme bir yıldırı ilkesidir. Marx kendi zamanına dek bütün devrimlerin başarısızlığa uğradığını kabul etmişti. Ama kendi muştaladığı devrimin kesin olarak başarıya ulaşacağını ileri sürdü. İşçi eylemi bugüne değin olaylarla durmamacasına yalanlanan ve yalanını ortaya koyma zamanı gelmiş bulunan bu kesinleme üzerinde yaşadı. Tanrı'nın yeryüzüne inmesi uzaklaştıkça son ülkenin kesinlenmesi üst düzeyinde zayıfladı. İnanç konusu oldu. Bundan böyle Marksçı dünyanın biricik değeri Marx'a karşın bütün bir düşüngüsel imparatorluğa kabul ettirilen inaktadır. Ölümsüz aktöre ve gökler ülkesi gibi sonlar ülkesi de toplumu aldatma yolunda kullanılmıştır. Eli Halvey, sosyalizmin bizi evrenselleşmiş İsviçre Cumhuriyeti'ne mi yoksa Avrupa sezarcılığına mı götüreceğini söyleyecek durumda bulunmadığını biliyordu. Şimdi daha çok şey biliyoruz artık. Hiç değilse bu noktada Nietzsche'nin ön bilgileri doğru çıktı. Bundan böyle Marksçılık kendi kendisiyle çelişkiye düşse bile kaçınılmaz bir mantıkla bir aydın sezarcılığı olarak beliriyor. Tanrısal iyiliğe karşı adaletin son temsilcisi olarak bunu istememiş olsa bile adaletin gerçeğe karşı savaşını sürdürme görevini yükleniyor. Tanrısal iyilikten yoksun olarak nasıl yaşamalı? 19. yüzyılın en önemli sorunu budur. Saltık yoksayıcılığı benimsemek istemeyen herkes adaletle diye yanıtladı. Gökler ülkesinden umudunu kesen halklara insanın ülkesini vaat ettiler. İnsan yurdu ön bildirisi 19. yüzyılın sonuna dek hızlandı. Burada tam anlamıyla görünmezi gören oldu. Bilimin kesinliklerini Ütopya'nın buyruğuna verdi. Ama mutlu ülke uzaklaştı, korkunç savaşlar toprakların en eskisini alt üst etti. Kentlerin duvarlarını başkaldırmışların kanları kapladı. Ama tüm adalet yaklaşmadı. 1905 yıldırıcılarının uğrunda can verdikleri ve çağdaş dünyayı altüst eden 20. yüzyıl sorunu belirlendi yavaş yavaş. Tanrısal iyilikten ve adaletten yoksun olarak nasıl yaşamalı? Bu soruya yalnız yoksayıcılık yanıt verdi, başkaldırı değil. Bir o konuştu şimdiye dek, romantik başkaldırmışların diliyle konuştu. Çılgınlıkla, tarihsel çılgınlığın adı güçtür. Güç istemi adalet istemiyle özdeşleşir gibi yaparak ilkin adalet istemini süpürdü. Yeryüzünde buyruk altına alınacak hiçbir şey bırakmamayı beklerken tarihin sonunda bir yerlere attı onu. Ülkü tutarlılığı ekonomi tutarlılığından üstün çıktı o zaman. Rus komünizminin tarihi kendi ilkelerinin yalanlanmasıdır. Bu uzun yolun sonunda doğa ötesi başkaldırı yeniden buluyoruz. Silahların, parolaların gümbürtüsü içinde ilerliyor bu kez. Ama gerçek ilkelerini unutmuş durumda. Yalnızlığını silahlı kalabalıklara gömüyor. Yoksamalarını bundan böyle biricik tanrısı olan geleceğe yönelmiş. Ama ezilecek bir yığın ulus, buyruk altına alınacak kıta ile ondan ayrılmış, inatçı bir skolastikle örtülüyor. Tek ilkesi eylem. Suçsuzluk kanıtı da insanın saltanatı. Daha şimdiden Avrupa'nın doğusunda başka yasak alanlara karşı kendi yasak alanını hazırlamaya başladı. Sonlar ülkesi. Marx böylesine dehşet verici bir ululama tasarlamıyordu. Asker diktatörlüğüne doğru kararlı bir adım atmış olmakla birlikte Lenin de tasarlamıyordu. Kötü filozof olduğu ölçüde iyi stratejiydi. İlkin iktidara geçme sorununu aldı ele. Hemen belirtelim ki kimilerinin yaptığı gibi Lenin'in Jakobinliğinden söz etmek tümden yanlıştır. Kışkırtıcılarla devrimcileri ayırma düşüncesi Jakobinleri andırır yalnız. Jakobinler ilkelere ve erdeme inanırlardı. Onları yoksamak zorunda kaldıkları için öldüler. Lenin yalnızca devrime, yalnızca etkenlik erdemine inanır. Sırf sendikalara sızabilmek ve burada ne olursa olsun komünistlik görevini yapmak için tüm özverilere hazır olmak, gerekirse her türlü dolaba, düzene, yasa dışı yönteme başvurmak, gerçeği gizlemeye kararlı olmak gerekir. Hegel ile Marx'ın başlattığı şu biçimsel aktöre ile savaşı onun etkisiz devrim tutumlarını eleştirmesinde yeniden buluruz. İmparatorluk bu eylemin sonundaydı. Biri kışkırtıcılık yaşamının başlangıcında, ikincisi sonunda yayımlanan iki yapıtı ele alınırsa, devrim eyleminin duygusal biçimlerine karşı amansızca savaşmayı hiç bırakmamış olması dikkati çeker. Aktöreyi devrimden kovmak istedi çünkü haklı olarak devrimci iktidarın 10 buyruğa saygı göstermekle kurulamayacağına inanıyordu. İlk deneyimlerden sonra öylesine önemli bir rol oynayacağı bir tarihin sahnesine çıktığı zaman önceki yüzyıl düşüngüsünün, önceki yüzyıl ekonomisinin ortaya çıkardığı dünyayı öylesine doğal bir rahatlıkla ele alışına bakılınca yeni bir çağın ilk insanıymış gibi görünür. Kaygılara, özlemlere, aktöreye kulak bile asmaz. Dümene geçer, makineyi en iyi biçimde işletmenin yollarını arar. Tarihin yöneticisi için hangi erdemin uygun olup hangisinin uygun olmadığını kendisi kararlaştırır. Başlangıçta biraz bocalar. Rusya'nın ilkin kapitalizm ve sanayi evresinden geçmesi gerekip gerekmediği noktasında bir karara varamaz. Ama bu Rusya'da devrim olabileceğinden kuşku duymakla birdir. O Rusya'dır, görevi Rus devrimini yapmaktır. Ekonomik kaçınılmazlığı bir yana atar. Eyleme girişir. Daha 1902'de işçilerin kendi başlarına bağımsız bir düşüngü yaratamayacaklarını kesinlikle bildirir. Kitlelerin kendiliğindenliğini yok sar. Sosyalist öğreti bilimsel bir temeli varsayar, bunu da ancak aydınlar verebilir ona. İşçilerle aydınlar arasındaki her türlü ayrımı silmek gerektiğini söylediği zaman bunu proleter olmayanlar, proletaryanın çıkarlarını proleterlerden daha iyi bilebilir anlamında anlamak gerekir. Bu nedenle Lenin kitlelerin kendiliğindenliğine karşı amansız bir savaşa girdiği için Lassalle'i kutlar. Kuram kendiliğindenliği egemenliği altına almalıdır der. Bu da açık anlamıyla devrime önderler ve kuramcı önderler gerektiği anlamına gelir. Hem suçu devrimci gücü gevşetmek olan reformculukla hem de örnek ama etkisiz bir tutum olan yıldırıcılıkla savaşır. Devrim ekonomi ya da duygu işi olmaktan önce askerlik işidir. Patlayacağı güne değin devrim stratejiyle birdir. Saltanat düşmandır, başlıca gücü de polis, siyasal askerlerin meslek örgütüdür. Sonuç basittir. Siyasal polisle savaş özel nitelikler ister, meslekten devrimciler ister. Bir gün silah altına çağrılacak kitlenin yanında bir de çekirdekten yetişme ordusu olacaktır devrimin. Kışkırtıcılar kitleden önce örgütlenmelidir. Devrimin gizli ve gerçekçilikten en uzak gizli kurumunun egemenliğini haber veren bir ajanlar örgütü. Lenin bu deyimi kullanır. Devrimin jön Türkleriyiz biz, fazla olarak biraz da cizvitliğimiz var der. Bu andan sonra proletaryanın görevi kalmamıştır artık. Devrim keşişlerinin elinde başka araçlar arasında güçlü bir araçtan başka bir şey değildir. İktidarı alma sorunu devlet sorununu getirir. Bu konuyu ele alan devlet ve devrim kavga yapıtlarının en tuhafı, en çelişkinidir. Lenin burada gözde yöntemi olan yetki yöntemini kullanır. Marx ile Engels'ten yararlanarak bir sınıfın bir başkasına egemen olma örgütü olan burjuva devletini kullanmaya kalkan her türlü reformculuğa karşı çıkmakla başlar işe. Burjuva devleti her şeyden önce bir baskı aracı olduğu için polise ve orduya dayanır. Aynı zamanda hem sınıfların uzlaşmaz karşıtlığını hem de bu karşıtlığın zorunlu indirgenmesini yansıtır. Bu yetkiyi ancak hor görmelidir. Uygar bir devletin asker gücüne dayanan iktidarının başı bile ataerkil bir toplumun sopa zoruyla değil gönülden bir saygıyla çevrelediği önderini kıskanabilir. Öte yandan Engels devlet kavramı ile özgür toplum kavramının uzlaşmaz olduğunu kesinlikle ortaya koymuştur. Sınıflar nasıl özlenmez bir biçimde belirmişlerse öyle de silineceklerdir. Sınıfların silinmesiyle devlet de ister istemez silinecektir. Üretimi, üreticilerin özgür ve eşit ortaklığı temeline dayandırarak yeniden örgütleyen toplum, devlet makinesini yakıştığı yere, eski nesneler müzesine, çıkrık ile bronz baltanın yanına atacaktır. Dalgın okurların devlet ve devrimi Lenin'in kargaşacı eğilimlerinin hesabına geçirmeleri, ordu, polis, sopa, memurluk karşısında öylesine sert bir öğretinin garip sonuna acımaları bununla açıklanabilir. Ama Lenin'in görüşlerini anlamak için bunları hep strateji açısından ele almak gerekir. Engels'in burjuva devletinin ortadan kalkması konusundaki savını bunca güçle savunması, bir yandan Plehanov ya da Kautsky'nin arı ekonomiciliğini engellemek, bir yandan da Kerenski hükümetinin devrilmesi gereken bir burjuva hükümeti olduğunu kanıtlamak içindir. Bir ay sonra devrilecektir bu hükümeti. Devrim için bir yönetim, bir baskı aracı gerekeceğini öne sürenlere de yanıt vermek gerekiyordu. Burada da proletarya devletinin ötekiler gibi bir hükümet değil, durmamacasına zayıflayacak bir hükümet olduğunu kanıtlamak için Marx ile Engels'ten bol bol yararlanılmıştır. Baskı altında tutulacak toplum sınıfı kalmayınca devlet zorunlu olmaktan çıkar. Bütün toplumun temsilcisi olarak devletin ilk eylemi toplumun üretim araçlarının ele geçirilişi, kendisini kesinleyen bu eylem aynı zamanda onun son eylemidir de. Kişilerin hükümetinin yerini nesnelerin yönetimi alır. Devlet ortadan kalkmamıştır, zayıflar. Önce proletarya eliyle burjuva devlet ortadan kaldırılır. Bundan sonra ama ancak bundan sonra proleter devlet bir su gibi çekilir. Proletarya diktatörlüğü 1. Burjuva sınıfının kalıntılarını bastırmak ya da ortadan kaldırmak için 2. Üretim araçlarının kamulaştırılmasını gerçekleştirmek için zorunludur. Bu iki iş tamamlandıktan sonra diktatörlük gevşemeye başlar. Böylece Lenin, sömürücüler sınıfı da ortadan kalkmış olacağından, üretim araçlarının kamulaştırılması tamamlanır tamamlanmaz, devletin öleceği gibi açık ve kesin bir ilkeden yola çıkar. Yine de aynı kitapta, üstelik önceden kestirilebilir bir sonda belirtmeden, devrimci bir kesimin halk üzerinde diktatörlüğünü de yasaya uygun gösterir. Komün denemesini değişmez bir dayanak olarak ele alan kitap, komünü yaratmış olan yetkiye karşı federalist düşünceler akımını tam anlamıyla yalanlar. Marx ile Engels'in betimlemesine de karşı çıkar. Nedeni açıktır bunun. Lenin, komünün başarısızlığa uğramış olduğunu unutmamıştır. Böylesine şaşırtıcı bir kanıtlamanın yollarına gelince bunlar daha da basittir. Devrimin bir güçlükle karşılaştığı her seferde Marx'ın betimlediği devlet kavramına yardımcı bir nitelik eklenir. Gerçekten de Lenin 10 sayfa sonra düşüncelerini birbirine bağlamadan sömürücülerin direncini kırmak, bir de sosyalist ekonominin düzenlenişinde büyük kitleyi, köylüleri, küçük burjuvaları, yarı proleterleri yönetmek için iktidarın zorunlu olduğunu söyler. Burada dönüş söz götürmez. Marx ile Engels'in geçici devletine kendisine uzun bir yaşam sağlamak tehlikesi gösteren bir görev verilir. Kendi felsefesiyle çatışan Stalin, yönetiminin çelişkisi şimdiden belirmektedir. Ya bu yönetim sınıfsız sosyalist toplumu gerçekleştirmiştir ve korkunç bir baskı aygıtının sürdürülmesinin Marxçılık açısından doğrulanması olanaksızdır ya da gerçekleşmemiştir ve o zaman Marxçı öğretinin yanlış olduğu, özellikle de üretim araçlarının kamulaştırılmasının sınıfların kalkması demek olmadığı açıkça ortaya çıkmış demektir. Yönetim, resmi öğretisi karşısında seçimini yapmak zorundadır. Ya yanlıştır ya yönetimin ihanetine uğramıştır. Gerçekte Rusya'da Lenin'in başarıya ulaştırdığı hem de Marx'a karşı başarıya ulaştırdığı kişi Nechayev ve Kaçev'le birlikte devlet sosyalizmini bulan Lassalle'dir. Bundan sonra Lenin'den Stalin'e dek partinin iç çarpışmalarının tarihi, işçi demokrasisi ile asker ve memur diktatörlülüğü, adalet ile etkenlik arasındaki savaşla özetlenecektir. Lenin'in komünde alınan önlemleri, memurların seçilip düşürülebilmelerini, işçiler gibi ücret almalarını, sanayide memurların yerinin dolaysız işçi yönetimine bırakılmasını övdüğünü görünce, insan bir an bir tür uzlaşmaya varıp varamayacağını düşünür. Hatta komün kurumunu, bunların temsil edilişini öven federalist bir Lenin belirler. Ama onun bu federalizmi ancak parlamentoculuğun kaldırılması anlamına geldiği ölçüde övdüğü çabuk anlaşılır. Lenin, her türlü tarihsel gerçeği bir yana bırakarak parlamentoculuğu merkezcilikle niteler. Hemen arkasından da kargaşıcıları devlet konusunda uzlaşmaz olmakla suçlayarak proletarya diktatörlüğüne verir ağırlığı. Bunda Engels'e dayanılarak burjuva sınıfının kalkınmasından, kamulaştırmadan hatta en sonda kitle yönetiminin sağlanmasından sonra bile diktatörlüğün sürmesini haklı çıkaran bir yeni kesinleme girer araya. Yetkinin sürdürülmesinin sınırları, üretim koşullarının çizdiği sınırlar olacaktır. Örneğin devletin tümüyle erimesi, herkese ücretsiz olarak konut sağlandığı zamana rastlayacaktır. Komünizmin üstün evresidir bu. Herkese gereksinimlerine göre, o zamana dek devlet olacaktır. Komünizmin bu herkesin gereksinimine göre alacağı üstün evreye doğru gelişiminin hızı ne olacaktır? Bunu bilmiyoruz, bilemeyiz de. Bunları kestirmemizi sağlayacak verilerimiz yok. Lenin, işi daha da aydınlığa kavuşturmak için ama hep dayanaksız olarak komünizmin üstün evresini vaat etmeyi hiçbir sosyalistin düşünmemiş olduğunu söyler. Bu noktada özgürlüğün kesinlikle öldüğü söylenebilir. İlkin kitle saltanatından, proletarya devriminden, çekirdekten yetişme ajanlarca yapılıp yönetilen devrim düşüncesine geçilir. Sonra amansız devlet eleştirisi önderlerinin kişiliğinde geçici ama zorunlu proletarya diktatörlüğüyle uzlaştırılır. Daha sonra bu geçici durumun sonunun önceden kestirilemeyeceği, üstelik böyle bir sonu vaat etmeyi de hiç kimsenin düşünmediği bildirilir. Bundan sonra Sovyetlerin özerkliğiyle savaşılması, Makno'nun ihanete uğraması, Kronstadt denizcilerinin partice ezilmesi mantığa uygun olur. Adalet tutkunu Lenin'in birçok sözlerine, özellikle de devletin zayıflaması kavramına dayanılarak Stalin yönetimi hala yerilebilir kuşkusuz. Ama proletarya devletinin daha uzun zaman ortadan kalkmayacağı kabul edilse bile öğretiye göre proleter olduğunu söyleyebilmek için kalkmaya yüz tutması, baskısının gittikçe azalması gerekir. Lenin'in bu eğilimin kaçınılmazlığına inandığı da bu konuda aşıldığı da söz götürmez. 30 yılı aşkın bir zamandan beri proletarya devleti hiçbir kansızlık belirtisi göstermemiştir. Tam tersine görencinin artmasıyla dikkati çeker. Bununla birlikte 2 yıl sonra Sverdlov Üniversitesi'nde Lenin, dış olayların ve iç gerçeklerin baskısıyla üstün proleter devletin sonsuz olarak ayakta kalacağı konusunda bir kesinlik verecektir. Bu makine ya da lobutla her türlü sömürüyü ezeceğiz. Yeryüzünde sömürme olanakları, toprakları, fabrikaları bulunan kişiler, açların burnu dibinde tıka basa göbek şişiren insanlar kalmadığı, böyle şeyler olanaksız duruma geldiği zaman, evet ancak o zaman rafa kaldıracağız bu makineyi. O zaman ne devlet olacak ne sömürü. Öyleyse artık belirli bir toplumda değil, bütün yeryüzünde bir ezilmiş ya da bir mal sahibi kaldığı sürece devlet de kalacaktır. Haksızlıkları, adaletsiz hükümetleri, burjuvalıktan direnen ulusları, kendi çıkarlarını görmeyen halkları birer birer yenmek için bu devletin gelişmesi gerekecektir. Ve en sonunda boyun eğmiş, rakiplerden arınmış yeryüzünde doğruların ve haksızların kanlarında son düşmanlıkta boğulduğu zaman devlet bütün güçlerinin sınırına ulaşmış olacak. Bütün dünyayı kapsayan canavar bir put olarak adaletin sessiz ülkesinden yavaş yavaş bir su gibi çekilecektir. Gerçekte Lenin'le birlikte karşıt sömürücülüklerin ne de olsa önceden kestirilebilecek baskısı altında adalet sömürücülüğü doğar. Ama adalet sömürücülüğü bile olsa bozgundan ya da dünya imparatorluğundan başka bir sonu olamaz sömürücülüğün. O zamana değin adaletsizlikten başka aracı yoktu. O zamandan sonra öğreti ön biliyle özdeşleşir. Çok uzaklardaki bir adalet uğruna bütün tarih süresince adaletsizliği yasaya uygun kılar. Lenin'in en çok nefret ettiği aldatmacı olur. Mucize vaadiyle adaletsizliği, cinayeti ve yalanı kabul ettirir. Daha çok üretim, daha çok iktidar, aralıksız çalışma, dinmez acı, sürekli savaş derken bir an gelecek, bir mucize olmuşçasına tüm imparatorlukta genelleşmiş kölelik tam kendi kendisinin karşıtı oluverecektir. Evrensel cumhuriyette gönlünce yaşama. Yalancı devrim aldatmacasının şimdi bir tanımı vardır. İmparatorluğu fethetmek için her türlü özgürlük öldürülmelidir. Bir gün imparatorluk özgürlük olacaktır. Birliğin yolu tümlükten geçer o zaman. Tümlük ve dava. Gerçekten de tümlük inanmışlarla baş kaldırmışların şu eski ortak düşünden başka bir şey değildir. Ama bu düş tanrısız bir yeryüzünde yatay olarak kurulur. O zaman her türlü değerden vazgeçmek, imparatorluğu ve köleliği benimsemek üzere baş kaldırıdan vazgeçmek anlamına gelir. Biçimsel değerlerin eleştirisi özgür düşünceye de dokunmazlık edemezdi. Romantiklerin düşünü kurdukları özgür bireyi yalnızca başkaldırı gücüyle yaratmanın olanaksızlığı kabul edildikten sonra özgürlüğün kendisi de tarihin devinimine katılır. Savaşan bir özgürlük olmuştur. Var olmak için oluşmak zorundadır. Tarihin dinamizmiyle özdeşleştiğine göre ancak evrensel yurtta tarih durduktan sonra çıkaracaktır kendi tadını. O zamana değin her bir yengisi bir karşı çıkışa yol açacak. Bu da kendisini gereksiz kılacaktır. Alman ulusu birleşmiş ezicilerinden kurtulur ama her Almanın özgürlüğü pahasına. Tümcü yönetimde toplumsal insan kurtulmuş olsa bile bireyler özgür değildir. Sonunda imparatorluk bütün insan türünü azatlayınca özgürlük köle sürüleri üzerinde egemen olacaktır. Bu sürüler hiç değilse Tanrı'ya, genellikle de her türlü aşkınlığa karşı özgür olacaklardır. Yetişim mucizesi, niceliğin nitelik durumuna gelmesi burada aydınlanıyor. Tüm köleliğe özgürlük deme yolu seçilmekte. Hegel'in ve Marx'ın andığı örneklerde de olduğu gibi nesnel değişim değil, öznel adlandırma değişimi söz konusudur. Mucize yoktur. Yok sayıcılığın biricik umudu, bir gün milyonlarca insanın bir daha dönülmemesiye azatlanmış bir insanlık oluşturabilecekleri ise, tarih umutsuz bir düşten başka bir şey değildir. Tarihsel düşüncenin insanı Tanrı'nın uyduluğundan kurtarması gerekirdi. Ama bu kurtuluş da oluş karşısında en saltık boyun eğişi ister. O zaman tapınağın sunağına atılırcasına partinin sürekliliğine koşulur. Bunun için çağların en başkaldırmışı olduğunu söylemek gözü pekliğini gösteren çağ törelere uygunluklardan başka bir şey sunmuyor bize. Başka seçim bırakmıyor. 20. yüzyılın gerçek tutkusu köleliktir. Ama tüm özgürlüğü fethetmek, bireysel özgürlüğü fethetmekten daha kolay değildir. Yeryüzünde insan imparatorluğunu gerçekleştirmek için imparatorluğa sığmayan, nicelik saltanatına girmeyen her şeyi dünyadan ve insandan uzaklaştırmak gerekir. Bu işin de sonu yoktur. Tarihin üç boyutunu oluşturan şeyleri, uzamı, zamanı, kişileri kapsamalıdır. İmparatorluk aynı zamanda hem savaş, hem bilgisizlik, hem de zorbalıktır. Ama umutsuzca kardeşlik, özgürlük ve gerçek olacağını söyler. Konutlarının mantığı zorlar onu buna. Bugünün Rusya'sında, hatta komünizminde Stalin düşüngüsünü yatsıyan bir gerçek vardır hiç kuşkusuz. Ama onun da kendi mantığı vardır. Devrim anlayışının kesin düşüşten kurtulması isteniyorsa bunu ayırmak, öne çıkarmak gerekir. Batı ordularının aldırmazlıkla Sovyet devrimini önlemeye çalışması, başka şeyler arasında savaş ile ulusçuluğun da tıpkı sınıf çelişkileri gibi birer gerçek olduğunu gösterdi Rus devrimcilerine. Proleterler arasında kendiliğinden işleyen bir uluslararası yardımlaşma olmadıkça hiçbir iç devrim uluslararası bir düzen kurtulmadan işleyebileceğini düşünmezdi. Bugünden sonra evrensel yurt iki koşulla kurulabilirdi ancak. Ya bütün büyük ülkelerde hemen hemen aynı sırada yapılacak devrimler ya da savaşa başvurularak burjuva ulusların elenmesi ya sürekli devrim ya sürekli savaş. Biliyoruz birinci noktanın başarıya ermesine ramak kalmıştı. Almanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın devrim eylemleri devrim umudunun en yüksek noktaları olmuştu. Ama bu devrimlerin ezilmesi, buna karşılık kapitalist yönetimlerin güçlenmesi, savaşı devrimin gerçeği durumuna getirdi. Aydınlanma felsefesi, karartma Avrupa'sıyla sonuçlandı o zaman. Alçalmışların kendiliklerinden ayaklanmalarıyla gerçekleşecek olan evrensel yurt, tarihin ve öğretinin mantığıyla, zor yollarıyla kabul ettirilen imparatorlukla kaplandı yavaş yavaş. Engels, Marx'ın desteğiyle Bakunin'in İslavlara çağrısına yanıt olarak, gelecek dünya savaşı dünya yüzeyinde yalnız gerici sınıfları ve hükümdar soylarını değil, bütün gerici halkları da silecektir. Bu da ilerlemenin bir başka yanıdır diye yazdığı zaman böyle bir tasarıyı soğukkanlılıkla benimsemişti. Bu ilerleme Engels'in düşündüğüne göre Çarlık Rusya'sını ortadan silecekti. Bugün Rus ulusu ilerlemenin yönünü tersine çevirdi. Savaş ister soğuk ister ılık olsun dünya imparatorluğu köleliğidir. Ama imparatorluğa bağlandıktan sonra devrim bir çıkmazdadır. Başkaldırının kaynaklarına dönmek üzere yanlış ilkelerden vazgeçmezse kapitalizm kendiliğinden erinceye dek birçok kuşaklar için yüzlerce milyon insan üzerinde tüm bir diktatörlüğün sürdürülmesinden başka anlam taşımaz. İnsan yurdunun kuruluşunu çabuklaştırmak istemesi ise patlamasını istemediği ve patlamasından sonra her türlü yurdun ancak yıkıntılar üzerinde parlayabileceği atom savaşı demektir.